Ayrım 56.
Zaten öyle sanıyorum ki Peter ile Cookie Pity hala ile ilgilenirler. Scarlett öfkeli halini sürdürerek, "Alıkoyan yok, istersen gidebilirsin," dedi. "Seni bırakmayacağımı çok iyi biliyorsun. Ben, evet, sensiz ölürüm ben Scarlett. Canın nasıl isterse, şunu bil ki Atlanta'ya gidemem. Zaten evler yeniden inşa edilir edilmez, Sherman tekrar gelir ve her şeyi yakıp yıkar." Frank bir ordu mensubu olarak ve güven duyarak, "O bir daha gelemez," dedi. Çünkü acımasızca savaşmasına rağmen başını eğmek zorunda kaldı. Sahile kadar bütün ülkeyi ezip geçti. Savanna bu hafta düştü. Şimdi de Yankilerin Güney Carolina'ya girdikleri söyleniyor. "Savanna düştü mü?" dediniz. "Evet, hanımlar, durum başka bir biçimde de gelişemezdi. Çünkü kenti savunacak kadar kuvvet yoktu. Ayrıca yardım edebilecek herkesin iki ayağını bir pabuca soktular. Yankiler Miletgova'yla doğru ilerlerken öğrencileri bile askere aldılar. Bütün mahkumları silah altına aldılar ve iyi dövüştükleri takdirde cezalarının affedileceğini söylediler. Parmak kadar öğrencilerin katillerle hırsızlarla aynı cephede savaşmalarını görmek yüreğimi sızlattı. Demek mahkumları serbest bıraktılar. Aman tanrım, onlar ya bize saldırırlarsa? Hanımefendi, bu kadar üzülmenize gerek yok. Bunlar buradan çok uzaklarda oluyor. Üstelik bu mahkumların hepsi de çok iyi asker. Bana göre bir hırsızın iyi bir asker olmasına engel olacak bir şey yoktur. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Melanie tatlı ve yumuşak sesiyle Frank Kennedy'nin görüşüne katıldı. Bence de. Doğrusu şahane düşünülmüş bir iş. Scarlett ise, "Ben bu fikirde değilim," dedi. "Kentte başıboş dolaşan az hırsız mı var sanki? Bir de Yankilerle birlikte." Son sözleri ağzından yavaş sesle çıktı ve birden sustu. Askerler gülüşmeye başladılar ve "Levazım subayları türedi," diyerek Scarlett'in cümlesini tamamladılar. Genç kadının yüzü kıpkırmızı oldu. Melanie duruma müdahale ederek, "Peki General Hood'un ordusu nerede savaşıyor şimdi?" diye sordu. Frank sitem dolu bir sesle cevap verdi. "Aman efendim, General Hood bu yöne hiç gelmedi ki. O daha yukarıda, Tennessee civarında savaşıyor. Hedefi de oradaki Yankileri Georgia'dan çıkarmak." Scarlett alaylı bir biçimde gülümseyerek, "Planı da tam anlamıyla başarılı oldu değil mi?" dedi. "Ülkemizi dört bir yandan yakıp yıkan bu mübarek Yankilere karşı ancak öğrencileri, mahkumları ve hasta bakıcılarını sürmekten başka ne yaptı sanki?" Çoğunlukla dalgın gözüken, kendi dünyasına dalan ancak zaman zaman konuşulanları da dinleyen Gerald, kızının sözlerini uygun bulmadı. "Günaha giriyorsun Scarlett, bunu annen duyarsa kahrından ölür." "Evet, onlara başka ad bulamadığım için tekrar ediyorum. Mübarek Yankiler, işte bu kadar." Scarlett çileden çıkmış gibiydi. Herkes Gerald'ın ağzından çıkan annen sözcüğü üzerine donup kaldı. Durumu yine Melanie kurtardı. "Macon'dayken India ile Honey Wilkes'ı gördünüz mü acaba? Acaba Ashley'den haber alabiliyorlar mı?" "Eğer Ashley ile ilgili bir haber duysaydım onu size iletmek üzere özellikle buraya gelirdim. Efendim, Ashley için kendinizi üzmeyiniz. Biliyorum ondan haber almayalı uzun zaman oldu. Ama unutmayınız ki hapiste olan bir kimseden sık sık haber alınamaz. Bu konuda siz de benimle aynı görüşü paylaşıyorsunuz değil mi? Bakın bir de şu var. Yankilerin zindanları emin olun ki bizim bu halimizden daha rahattır. Onlarda yiyecek var, ilaç var. Biz ise karnımızı doyuracak kadar yiyecek bulamıyoruz. Tutsaklarımız..." Melanie yürek sızlatan hüzünlü bir sesle, "Evet, Yankilerin her şeyleri var ama tutsaklarına bir çöp bile vermiyorlar," dedi. "Mr. Kennedy, bunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Size teşekkür ederim. Bunları beni teselli etmek için söylüyorsunuz. Askerlerimizin Yanki kamplarında açlıktan ve ilaçsızlıktan kırıldıklarını bilmemenize imkan yok. Yankiler bizlere lanet okuyorlar. Ah şu Yanki mendeburlarını yeryüzünden bir silip süpürseler, ah ben biliyorum, Ashley..." Scarlett boğuk bir sesle "Tut çeneni!" diye bağırarak Melanie'nin konuşmasını kesti. Scarlett, Ashley'nin ölüm haberini kesin olarak duymadıkça kalbinin derinliklerinde onun hayatta olduğuna dair bir umut taşıyacaktı. Ama bu korkunç sözcükten nefret ediyordu. O söz sarf edildiği zaman Ashley'nin öleceğini sanıyordu. Tek gözlü asker, "Efendim, kocanız için bu kadar üzülmeyin," diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. "Ben de 1. Manassas Savaşı'nda tutsak edilmiştim. Ama daha sonra tutsak değişimiyle serbest kaldım. Zindandayken bize her şeyin en iyisini verirlerdi. Piliç kızartması, pasta." Melanie acı bir gülümsemeyle, "Öyle sanıyorum ki şu sıra siz beni teselli etmek için yalan söylüyorsunuz," dedi. Sonra gergin halinden kurtulmuş gibi davranarak sordu. "Ne dersiniz?" Asker, "Efendim, ben de aynı görüşteyim," diyerek kahkahayla güldü. Böylece herkesin neşesi geri geldi. Melanie sohbetin devamını sağlamış olmaktan sevinç duyarak, "Eğer salona geçmek lütfunda bulunursanız sizlere yeni yılla ilgili bir şarkı okuyacağım," dedi. "Yankiler Allah'tan piyanoyu götürmemişler. Sue Ellen bunun akordu da herhalde çok berbattır." Sue Ellen Frank Kennedy'ye bakarak, "Pek fena değildi," diye cevap verdi. Askerler ve ev halkı salona geçerken Frank özellikle geride kalarak Scarlett'i kolundan tuttu. "Sizinle özel olarak görüşebilir miyim?" Scarlett, Frank Kennedy'nin hayvanlardan haberi olduğunu sanarak titredi ve kafasında bir yalan hazırlamaya başladı. Birlikte şömineye doğru yürüdüler. Frank'in yüzünde üzüntülü bir ifade vardı. Scarlett onun bir hayli çökmüş olduğunu fark etti. Frank bir iki öksürdükten sonra konuşmaya başladı. "Efendim, annenizin ölümüne çok üzüldüm." "Çok rica ederim, bundan söz etmeyelim." "Evet, babanız... O olaydan sonra mı bu hale geldi?" "Evet, o eskisi gibi değil. Siz de görüyorsunuz ya." "Öyle anlaşılıyor ki annenize çok bağlıymış." "Çok rica ederim Mr. Kennedy, bundan söz etmeyelim artık." "Dikkatsizliğimi bağışlayınız. Ben babanızla bir konu hakkında konuşmak isterdim. Ama şimdi pek anlaşamayacağımızdan korkuyorum." "Size ben yardımcı olabilir miyim?" "Sanırım fark etmişsinizdir. Evi ben yönetiyorum artık." Frank Kennedy heyecanına yenik düşerek, "Şey, ben, bu konu," deyip durdu. Bir süre çok uzamış olan favorileriyle oynadıktan sonra, "Doğrusunu isterseniz babanızdan kardeşiniz Suelen'ı isteyecektim." Scarlett biraz şaşkın, biraz alaycı bir biçimde, "Nasıl, demek henüz istemediniz," dedi. "Oysa siz yıllardır ona kur yapardınız." Frank kızardı, acemice gülümsedi. Utangaç ve biraz da sarsak bir halde, "Doğrusu ben kız kardeşinizin benimle evlenmek isteyeceğinden pek emin değilim," dedi. "Çünkü ondan çok yaşlıyım. Sonra tarlada onun çevresinde pervane olmuş birçok delikanlı vardı." Scarlett'in canı sıkıldı. "O delikanlılar onun değil benim çevremde dönerlerdi. Onun beni koca olarak kabul edip etmeyeceğini bilmiyordum. Bu yüzden ona bir şey söylemedim. Ama benim ona karşı olan duygularımın farkında olması gerekir. Sanırım babanızın iznini almalıyım. Bir de ona gerçeği bütün çıplaklığıyla açıklamalıyım. Şu sıra 10 param yok. Biliyorsunuz eskiden çok zengindim. Bunlardan söz ettiğim için beni bağışlayınız ama gerçek durumumun bilinmesi gerekir. Bütün servetim ahırda duran atımla üzerimde gördüğünüz bu elbiseden ibaret. Askere giderken servetimin yarısını Konfedere ordusuna bağışladım. Yarısıyla da emlak aldım. Bu emlakların harap olduğunu biliyorsunuz. Lütfen kız kardeşinizi istemek üstahlığımı bağışlayınız. Ben bu savaşı görünce dünyanın sonu geldi diye düşünüyorum. Şimdilik kız kardeşinizle nişanlanmaya da razı olurum. İleride evleniriz. O zaman zengin olacağımı sanıyorum. Aşkıma ve bana güveniyorsanız, kardeşiniz belki paraca değil ama sevgi yönünden zengin olacaktır." Bu son sözlerini o kadar yalın ve soylu bir tavırla söyledi ki bu durum Scarlett'i üzdüğü kadar hoşuna da gitti. Ama kız kardeşinin bu durumu anlayabileceğini pek sanmıyordu. Çünkü ablasının gözünde o, başkalarının canını sıkmaktan başka bir şey bilmeyen bencil bir canavardı. Scarlett Frank'in gönlünü alarak, "Üzülmeyin Mr. Kennedy," dedi. "Ben her şeyi çözümlerim. Babamın adına konuşmak hakkına da sahibim. Zaten babam da sizin Sue Ellen ile evleneceğinize inanmıştı." Bu bilgi Frank'i çok sevindirdi ve "Sahi mi?" diye sordu. "Bir gün babamın sizin hakkınızda Sue Ellen'a çattığına tanık oldum. Babam Sue Ellen'a aynen şöyle diyordu. Söyle bakalım küçük hanım, senin çıtkırıldığım aşığın henüz son sözünü söylemedi mi? Yoksa ona ben mi niyetini sormalıyım?" Frank mutluluktan titreyen sesiyle, "Sue Ellen'a bu akşam aşkımı açıklayacağım. Evlenmek istediğimi de söyleyeceğim," dedi. Scarlett'in elini kırarcasına sıktı. ''Siz o kadar iyisiniz ki Mrs. Scarlett.'' Scarlett yüzünde bir gülümsemeyle salona doğru giderken ''Size su elini göndereyim.'' dedi. Melanie piyano çalıyordu ama çıkan sesler çok akortsuzdu. Melanie salondakileri ''Cebrail'i dinleyin'' şarkısını söylemeye davet ediyordu. Scarlett bu çok eski ama çok da güzel olan Yeni Yıl şarkısını duyunca birden durdu. O an savaş tırpanının iki kez tarladan geçmesi ve kendisinin ailesiyle birlikte harap olmuş bir ülkede yaşaması genç kadına imkansız gibi göründü. Hemen geri dönüp Frank'e, ''Dünyanın sonu geldiğini sandığınızı söylerken ne demek istiyordunuz?'' diye sordu. ''Tamam, içtenlikle açıklayabilirim. Yalnız söyleyeceğimi öteki hanımlara aktararak onları kaygılandırmanızı istemem. Savaş artık fazla sürmez. Sürekli kızılan askerlerimizin yerlerini dolduracak adamlarımız yok. Ayrıca cepheden kaçanların sayısı da gün geçtikçe çoğalıyor. Askerler ailelerinin açlık içinde olduklarını duydukları zaman artık savaşmak istemiyor. Onlara bakmak, bir parça yiyecek sağlamak için savaştan kaçıyorlar. Onlara lanet okuyamam ama bu durum orduyu zayıf düşürüyor. Ordunun hiç yiyeceği kalmadı. Son askerlerimizin aç açına savaşacaklarını sanmıyorum. Bu durumu benden daha iyi bilen yoktur. Çünkü görevim orduya erzak toplamaktır. Atlanta'yı tekrar aldıktan sonra bütün kenti adım adım dolaştım. Bir kuşu bile beslemeye yetecek bir gıdaya rastlamadım. Savannah'a kadar durum hep aynı. Açlıktan ölen siviller gördüm. Demir yolları harap olmuş, mermi kalmamış, cephane tükenmiş, askerin ne ayakkabısı ne de üniforması var. İlaç yok. Siz de takdir edersiniz ki bu durumda savaşa devam edilemez. Frank'in çizdiği bu olumsuz tabloya karşılık Scarlett'in gözünde güneyin uğradığı bozgun çok hafif ve savaştaki genel durum ise o kadar korkunç değildi. Böyle düşündüğü için de öteberi alması için Pork'u Macon'a göndermeyi tasarlamıştı. Çünkü Macon henüz Yankilerin eline geçmemişti ve şimdilik kuzey tehlikesinden uzaktı. Bu bakımdan orada yiyecek de bulunabilirdi. Scarlett, levazım subay ve askerleri tarladan gider gitmez Pork'u Macon'a göndermeye karar verdi. Ama belki göndermeyecekti çünkü askerler atını alabilirlerdi. ''Haydi Mr. Kennedy, bu hazin olaylardan bu akşam söz etmeyelim. Siz annemin çalışma odasına geçiniz, ben de size su elini göndereyim. Böylece daha az rahatsız edileceğiniz bir ortamda baş başa konuşmak fırsatını bulabilirsiniz.'' Frank utangaç bir tavırla gülümseyerek odadan çıktı. Scarlett onun uzaklaşmasını izledikten sonra ''Ne yazık ki hemen evlenemiyor, hiç olmazsa bir boğaz eksilecekti.'' diye düşündü. 11. Nisan ayında eski ordunun kalıntılarıyla Yankilere karşı direnmeye çalışan General Johnston da Kuzey Carolina'da düşmana teslim oldu. Böylece savaş da bitti. Ancak haber Tara'ya 2 hafta sonra ulaştı. Şimdi herkes savaş boyunca yakılıp yıkılan, yok olan, eskiyen, kaybolan, tükenen şeyleri yeniden inşa etmeye, onarmaya, üretmeye çalıştığı için pek sık ziyaret yapılmıyordu. Baharın tam ortasındaydı. Tara halkı Pork'un Macon'dan getirdiği pamuk ve sebze tohumlarını ekiyordu. Bu arada zenci uşak da kentten bir kazaya uğramadan elbise, tohum, tavuk, jambon, et ve un getirmeyi başardığı için caka satıyordu. Biraz bu başarısından dolayı, biraz da savaştan önceki konumunu anımsadığı için hiçbir iş yapmıyordu. Kente gidiş ve dönüş sırasında uğradığı tehlikeleri, çektiği heyecanı abartarak anlatıyordu. Pork'un 5 hafta süren bu alışveriş serüveni sırasında Scarlett 9 doğurmuştu. Ama zenci uşak ısmarlanan şeylerle birlikte dönünce de hiçbir sitemde bulunmamıştı. Onun dönüşünden çok alışveriş sonrası artan altın ve kağıt paraları getirmesi Scarlett'i son derece sevindirmişti. Ancak bu kadar çok parayla dönüşü Scarlett'e onun getirdiklerinin bir bölümünü çaldığı kanısını uyandırdı. Hani Pork gibi açık göz biri de yollarda bunca tavuk varken hanımefendisinin parasını boş yere harcar mıydı? Tara harabe haline gelmişti. Bu nedenle herkesin yapacağı bir iş vardı. Evi onarmak, tarlada çalışmak, tohum ekmek, kış için odun toplamak. Zenci uşağın tavşanlara kurduğu tuzaklara gitmek, domuz ve tavuklara yiyecek vermek, yumurtaları toplamak, bulaşık ve çamaşır yıkamak, yatakları havalandırıp düzeltmek, ineği sağıp çayıra salmak. Hem Yankilerin hem de Frank'in adamlarından birinin gelip gelmediklerini gözlemek. Küçük Wade'in bile bir işi vardı. O her sabah kolunda küçük bir sepetle nohut ya da ocakta ateş yakmak için çalı çırpı toplardı. Komşular arasında evlerine ilk dönenler Fontaine'lerin oğulları oldu. Johnston'ın Yankilere teslim olduğu haberini de onlar getirdiler. Ayağında çizmesi olan Alex, yaya, yalın ayak olan Tony de eyersiz bir katırın sırtında döndüler. Bu iki kardeş de güneşte, soğukta, fırtınada, yağmur ve kar altında ömürlerinden 4 yıl tükettikten sonra saç sakal birbirine karışmış, zayıflayıp kurumuş olarak baba ocağına kavuşmuşlardı. Mimosas'taki evlerine giderken tarladan geçmek zorundaydılar. İki kardeş tarlada bir süre oyalandı, genç kadınları kucaklayıp öptüler. General Johnston'ın da teslim olduğunu ve savaşın kesin olarak bittiğini haber verdiler. Bu iki erkek sanki savaşın bitmiş olmasına pek önem vermiyorlardı. Onların kafalarını kurcalayan Mimosas'taki evlerinin yanıp yanmadığı idi. Çünkü yol boyunca yakılıp yıkılan evlerden başka bir şey görmemişlerdi. Herhalde Yankiler onların evini de mahvetmiştir diye düşünüyorlardı. Ama Mimosas'a bir şey olmadığını öğrendiklerinde çocuklar gibi sevindiler. Sally'nin bir çılgın gibi atı 4 nala koşturup onu çitin üstünden nasıl atlattığını Scarlett'ten dinlerlerken neşeden ellerini dizlerine vuruyorlardı. Tony kardeşine, "Şu Sally ne cesur kızdır değil mi? Ama çok da şanssızmış ki Joe öldü." dedikten sonra Scarlett'ten biraz tütün istedi. "Hiç tütün kalmadı. Babam mısır püskülü içiyor." Tony, "Ben henüz o kadar düşmedim," dedi. "Ama sanırım ona da sıra gelecek." Alex biraz utangaç davranarak, "Dimitri Munro nasıl?" diye sordu. Scarlett, Sally'nin kız kardeşinin Alex'ten hiç hoşlanmadığını anımsadı. Ama cevap verirken bunu belli etmedi. "Çok iyi. O şimdi halasının yanında Fayetteville'de oturuyor. Duydunuz mu? Onların Lovejoy'daki evleri yandı. Ailesinin öteki bireyleri de Macon'da oturuyorlar." Tony alay ederek, "Alex'i ilgilendiren bunlar değil canım," dedi. "O Dimitri Munro'nun muhafız kıtasından bir delikanlı ile evlenip evlenmediğini öğrenmek istiyor." Scarlett gülümseyerek cevap verdi. "Hayır, henüz evlenmedi." Alex bu haberi duyunca rahatladı ve "Evlenmemesi de hayırlı olmuş," dedi. "Ama tüm esirleri serbest bırakılan, tüm hayvanlarını kaybeden ve cebinde meteli olmayan bir adam nasıl olur da bir kıza evlenme teklifi eder? Hay içine. Şey, affedersin Scarlett." Scarlett, "Benim tanıdığım Munro bu gibi şeyleri önemsemez," diye cevap verdi. Alex bu kıza karşı nazik davranabilir ve ona evlenme teklifi edebilirdi. "Ağzına. Tekrar özür dilerim Scarlett. Dilime dikkat etmem ve askerlikten kalan bu küfretme adetini bırakmam gerek. Yoksa büyük annem beni adam akıllı haşlar. Ona benim gibi cebi delik biriyle evlenmesini nasıl söyleyebilirim? Onun için paranın önemi olmasa bile ama benim için var." Scarlett, Alex ve Tony ile konuşurken Melanie, Sue Ellen ve Karen da sessizce aşağıya inmişler ve ordunun teslim olduğunu, savaşın bittiğini öğrenmişlerdi. Fontaine'ler gittikten sonra Scarlett verandadan dönmüş, içeride onların ağladıklarını görmüştü. Her şey bitmişti. Hayalleri sönmüş, uğrunda aşıklarını, yakınlarını, dostlarını, kocalarını, hatta evleriyle birlikte her şeylerini feda ettikleri bu kutsal dava sona ermişti. Scarlett bundan sonra ağlayıp sızlanmanın gereksiz olduğunu düşünüyordu. O bu kara haberi duyunca durumu şöyle değerlendirdi. "Çok şükür, artık ineğimizi çalacakları korkusu kalmadı. Atımız da kurtuldu. Gümüş yemek takımlarını da sakladığımız yerden çıkarabiliriz. Böylece artık çatal bıçakla yemek yiyeceğiz. Ben de yiyecek bulmak için atımın sırtında bütün kenti dolaşabileceğim." Bunlar bile ne büyük teselliydi. Artık işiteceği bir nal sesi onu korkutmayacaktı. Geceleri korkarak uyanmayacaktı. Dehşet verici rüyalar görmeyecekti. Ve nihayet Tara kurtulmuştu. Kutsal dava kaybedilmişti ama savaş ona daima delice bir şey olarak gelmişti. Barış ise çok iyiydi. Scarlett, öteki kadınlar gibi kutsal dava uğrunda aptalca çırpınmamış, onun neden olduğu yokluklara seve seve boyun eğmemişti. Hele hele bu son aylarda geçirdiği korkular, karabasanlar onu canından bezdirmişti. Evet, kötü günler bitmişti artık. Bunun için de ağlanmazdı ya. Ona bitmeyecekmiş gibi görünen ve hayatını ikiye bölen bu savaş bitmişti artık. Şimdi geçmiş günlerini anımsayabilir, o günleri hayal edebilir ve güzel, neşeli, mis gibi kokular saçan, şık elbiseli, bölgenin en zengini, bir dediği iki olmayan, övülen, beğenilen, şımartılan, gevezeliği dillere destan olan, eşliğiyle ilgili isteği hariç her arzusuna kavuşan eski Scarlett'i geriye getirebilirdi. O halde ağlaşan kadınlara bakarken daha çok pamuk ekmeliyiz. Bunun için yarın Pork'u Macon'a tohum almaya göndereceğim. Artık Yankiler pamuklarımızı yakmayacaklar. Ordumuzun da pamuğa ihtiyacı olmayacak. Ama bu yıl pamuk çok para edecek diye düşünüyordu. Divanın üzerinde ağlayan Melanie ile kız kardeşlerine bakmaya bile gerek görmeden çalışma odasına gidip masanın başına oturdu. Bu yıl pamuktan sağlayacağı parayı hesapladı. Kendi kendine, savaş bitti ya diyerek sevindi ve içine bir neşe dalgası kapladı. Elindeki kas tüyünden yapılan yazı kalemini hokkanın yanına bıraktı. Savaş bitmişti ama ya eşli? Evet, o yaşıyorsa gelecekti. Eşli dava uğrunda kendini harap ederken Melanie'nin bu konuyu düşünüp düşünmediğini kendi kendine sordu. Yakında ondan mektup alırız. Bu mümkün değil. Çünkü posta henüz işlemiyor. Ama kısa bir süre sonra ondan haber alırız ve onun hayatta olduğu bize bildirilir diye düşündü. Ne yazık ki günler, haftalar geçti ve eşliden bir haber alınamadı. Güneyde posta pek az da olsa işlemeye başlamıştı. Ama henüz köylere mektup dağıtım işi yapılmıyordu. Bazen Atlanta'dan çıka gelen bir yolcudan Pitipet'in genç kadınları oraya kendi yanına çağırdığı haberini alıyorlardı. Ama eşliden hala bir haber yoktu. Savaş sona erdikten sonra Scarlett ile Sue'nin arasında gizli bir çekişme başladı. Şimdi Yankee korkusu olmadığına göre Sue'nin komşularına eş ve dost ziyaretlerine gitmek istiyordu. Genç kız kendini çok yalnız hissediyor ve eski güzel ve parlak günlerini anımsıyordu. Kız arkadaşlarıyla görüşmek ve çevredeki öteki yerlerde de tarlada olduğu kadar kötü bir hayat sürülüp sürülmediğini öğrenmek istiyordu. Ama Scarlett kız kardeşinin bu isteğini aldırmıyordu. Çünkü at, odun taşıma, tarlada çift sürme işinde çalıştırılıyor, bir de Pork'un kentten aldığı öteberileri getirmede kullanılıyordu. Pazar günleri dinlenmek de atın hakkıydı. Eğer Suelen arkadaşlarını ziyaret etmek istiyorsa yaya gidebilirdi. Bir yıl öncesine kadar Suelen 100 adım bile atamıyordu. At yüzünden odasına kapandı, ağladı, sızlandı ve durmaksızın "Ah annem sağ olsaydı" diye söylendi. Sonunda Scarlett dayanamadı ve ona tokadı yapıştırdı. Hatta öyle bir vurmuştu ki Suelen inleyerek yatağına devrilmişti. Bu olay evde büyük bir üzüntüye neden olmakla beraber Suelen'ın ağlamalarına Scarlett'in yanında son verdi.